Ayrım 18 Kurtuluş Projesi Andy Weir sayfa 190. Hah diyorum kendi kendime, demek dönüş sürücüleri böyle çalışıyor. Dürümümden bir ısırık alıyorum. Bu sürücülerden 1000 tane var o zaman. 1009 tane diye Dimitri'nin sesini duyuyorum zihnimde. En azından yolculuğun başında o kadarlardı. Muhtemelen kimisi yolculuk sırasında nalları dikmişti. Dönüş sürücüsü konsolunda her küçük sürücünün durumunu gösteren bir panel vardır kesin. Yakınlık alarmı düşüncelerimi bölüyor nihayet. Dürümümü düşürüp bıraktığım yerde süzülüyor, kumanda odasına doğru hızla süzülüyorum. Yatakhaneden laboratuvara açılan kapak, laboratuvardan kumanda odasına açılan kapakla hizalı değil. Ama doğru şekilde zıplarsam ikisinden de geçebilirim. Bu sefer tam denk getiremiyorum. Yolculuk sırasında laboratuvar duvarından destek almam gerekiyor. Yine de giderek alışıyorum. Radar panelini tekrar kontrol ediyorum ve gerçekten de Blip A yaklaşıyor. Bu sefer gelen bir silindir değil, gemimin kendisi geliyor, yavaş yavaş. Belki tehdit içermeyen bir şekilde yaklaşmak istemişlerdir. Her halükarda neredeyse geldiler. Görünüşe göre geminin gövdesinde yeni bir eklenti var. Meryem Ana kadar büyük olan elmas şeklindeki kısımda dik bir şekilde bulunan silindirik bir tüp var. Gövde robotu da tünelin yanında gururlu bir şekilde bekliyor. Robota biraz insani özellikler ekliyor olabilirim. Tüp Xenonite benziyor. Benekli gri ve tünel boyunca uzanan damara benzer çizgiler. Bu açıdan kesin konuşamıyorum ama içi boş gibi görünüyor. Sanırım sırada ne olduğunu biliyorum. Modelde sundukları planı hayata geçireceklerse tünelin boştaki ucunu hava kilidime dayayacaklardır. Tünellerini nasıl ekleyecekler? Hava kilidimin kenetlenme mekanizması var. Muhtemelen benim de mürettebat arkadaşlarımı Meryem Ana'ya hangi gemi getirdiyse onun için. Ama Erdiyanların evrensel hava kilidinin ayrıntılarını haiz olduğunu sanmıyorum. Blip A giderek yaklaşıyor. Ya bir hata yaparlarsa, ya yanlış hesaplarlarsa, ya yanlışlıkla gövdemde bir delik açarlarsa. İnsanlıkla yok oluş arasında bir tek ben duruyorum. Uzaylıların yaptığı bir hesap hatası türümün yok oluşuna mı sebep olacak? Hava kilidine gidip GDF elbisesini alıyorum. Rekor sürede elbiseye giriyorum. Ne olur ne olmaz. Blip A artık o kadar yakın ki teleskop ekranında sadece benekli gövdeyi görebiliyorum. Dış kameralara geçiyorum. Geminin gövdesinde bir sürü kamera var. Bunlar GDF panelindeki bir pencereden kontrol ediliyorlar. GDF sırasında onlara bilgi verecekseniz astronotlarınızın nerede olduğunu görmeniz iyidir tabii ki. Tünel 20 feet uzunluğunda ya da 7 metre. Of ya! Amerikalı bir bilim insanı olmak bazen hiç hoş değil. Sürekli içinde bulunduğunuz duruma göre rastgele, beklenmedik birimlerde düşünüyorsunuz. Gövde robotu iç içe geçmiş kollarını açarak uzanıyor. Böyle bir şey yapabildiğini bilmiyordum. Tünelden de öteye hava kilidime doğru uzanıyor. Bu hiç ürkütücü değilmiş gibi. Ön kapıma doğru uzayan ve gittikçe uzayan 5 uzaylı robot kolu. Endişelenecek ne var ki? Her kolun ucundaki 3 parmaklı el bir şey tutuyor. İki ucunda düz bir plaka bulunan kavisli bir çubuk. Kolların üçü Meryem Ana'ya ulaşıp tuttukları cihazın düz kısımlarını Meryem Ana'nın gövdesine yapıştırdı. Çok geçmeden diğer ikisi de aynı işlemi gerçekleştirdi. Ardından 5 kol aynı anda geri çekilerek Meryem Ana'yı tünele doğru çekmeye başladı. Peki, o düz cihazlar birer tutamaç demek ki. Peki nasıl yapıştılar? İyi bir soru. Geminin gövdesi pürüzsüz ve antimanyetik alüminyumdan. Bunu da nereden hatırladım şimdi? Yapıldı. Tutamaçlar kesinlikle mekanik bir şekilde bağlanmadılar. Yapışkan bir şey kullanmış olmalılar. Şimdi aklıma yatmaya başladı. Tabii ki kenetlenme mekanizmasını anlamaya çalışmayacaklardı. Tünelin boştaki ucunu gemime yapıştıracaklardı. Neden olmasın? Çok daha basit. Gemim inliyor. hava kilidinden sürüklenmek üzere tasarlanmamış 100.000 kiloluk bir araç bu. Gövde bunu kaldırabilecek mi acaba? GDF elbisemin üzerindeki vakum noktalarını bir kez daha kontrol ediyorum. Kumanda odası etrafımda hareket ediyor, hızla değil, saniyede birkaç santimetre sadece. Hey, küçük uzay gemisi hızı için santimetre biriminde düşünüyorum. 2 haftada bir gez gibi bir şeyden çok daha iyi. Duvarın üzerime gelmesine müsaade ediyorum. Kertenkele beynim hava kilidinden biraz daha uzaklaştığım için memnun. O tarafta korkutucu şeyler dönüyor. Tak! Eridyan tünel geminin gövdesine çarptı. Tıkırtılar ve sürtünme sesleri geliyor peşinden. Gövde kameralarının görüntülerini seyrediyorum. Şu anda hava kilidinin kapısına iyice dayanmış görünen tünelin ağzı hava kilidi kapısından daha geniş. Bu kadar herhalde. Yapışkan basıncı tutabildiği sürece benim atmosfer basıncımın ne olduğunu bile bilmiyorlar. Yapışkanı neyden üretmişler? O kadar çok sorun var ki. GDF elbisesinin eldivenleriyle kumanda odasının panellerini kullanamıyorum. Keşke kameraları yakınlaştırabilsem. Tüneli gösteren yayınlardan birine odaklanıyorum. Gövdeye iyice yapışmış gibi görünüyor gözüme. Tam hava kilidinin orada gövdede hafif bir kavis var. Yapması zor bir şekil ama eridyanlar bunu kusursuzca taklit etmiş. 1 dakikanın ardından robot kollar tutamaçlarını salıyor ve tutamaçları gövdenin üzerinde bırakıyorlar. Hava kilidinden boğuk bir ses geliyor, bir emme sesi gibi. Bu hava akımı mı? Tüneli havayla dolduruyorlar. Kalbim güm güm atıyor. Gemimin gövdesi bunu kaldırabilecek mi? Ya uzaylıların havası alüminyumu eritiyorsa? Ya alüminyum eridyanlar için ölümcülse ve nefes alır almaz ölürlerse? Bu berbat bir fikir. Ses sona eriyor, yutkunuyorum. İşleri bitti. Henüz hiçbir şey erimedi. Bakmak için hava kilidine süzülüyorum. Elbette hava kilidinin 2 kapısı da kapalı. Olur da bir yırtık olursa diye ekstra güvenlik. İç kapıyı açıp içeri süzülüyorum. Lombardan bakıyorum. Uzayın siyahlığı gitmiş yerine karanlık tünelin siyahı gelmiş. Kaskımın lambasını açıyorum ve içeriği aydınlatmak için kafamı çeviriyorum. Tünelin ucu çok yakında. Bundan rahatsız olduğumdan demiyorum. Yani tünelin ucu 20 feet ötede değil, daha çok 10 feet ötede. Tünelin geri kalanı gri ve ten rengi benekli ksenonitten yapılmışken, tünelin ucundaki duvar farklı renklere sahip altıgenlerden oluşuyor. Sadece bir tünel bağlamakla kalmamışlar. Benim hava kilidimi kendi hava kilitlerine bağlamışlar. Aramıza da bir duvar yerleştirmişler. Zekice. Hava kilidindeyken iç hava kilidi kapısını kapatıp içerisinin havasını boşaltıyorum. Dış kapının mandalını tutup çeviriyorum. Direnç göstermeden açılıyor. Tünel bir vakum. En azından duvarın benden yana olan tarafı öyle. Sanırım ne olduğunu anlıyorum. Bu bir test. Onlar da benim endişelerimi paylaşıyorlarmış. Tüneli bağla, kendi yarımı kendi havamla doldurur. Ne olacağına bakarım. Bu ya işe yarar ya da yaramaz. Yararsa süper. Yaramazsa başka bir şey deneriz. Ya da benden başka bir şey yapmamı isterler. Pekala bakalım. Hava kilidine içeriği havayla doldurmasını söylüyorum. Bunu reddediyor. Dış kapı açık çünkü. Güvenlik kilidinin işe yaradığını görmek güzel ama onu es geçmem gerekecek. Bu zor bir şey değil. Gemiden hava kilidine hava dolmasını sağlayacak bir manuel emniyet vanası var. Tüm bilgisayar kontrollerini es geçiyor bu vana. Sırf bilgisayarda bir hata oldu diye birilerinin ölmesini istemezsiniz değil mi? Vanayı açıyorum. Meryem Ana'dan hava kilidine, oradan da tünele hava doluyor. 3 dakika içinde hava akışı yavaşlıyor, sonra duruyor. Elbisemin göstergeleri dışarıda 400 hektopaskal basınç olduğunu söylüyor. Meryem Ana tünelin benim tarafımı havayla doldurdu. Emniyet vanasını kapatıp bekliyorum. GDF elbisemin dış basınç göstergesini seyrediyorum. Basınç 400 hektopaskalda bekliyor, iyi bir mühür var. Eridyanlar ksenoniti alüminyuma yapıştırmanın yolunu biliyorlar. Bilecekler tabii. alüminyum bir element ve ksenonit gibi bir şeyi icat edebilmiş her tür periyodik tabloyu bizden bin kat daha iyi bilir tabii ki. Bu adımı atma vakti geldi. GDF elbisemin mühürlerini açıp sırtından dışarı tırmanıyorum. Havada ağır bir amonyak kokusu var ama bunun dışında solunabilir. Ne de olsa bu benim havam. GDF elbisesini hava kilidine doğru ittiriyorum. Kask ışıkları şu anki tek ışık kaynağım. O yüzden tüneli aydınlatacak şekilde bakmaları için ışıkları ayarlıyorum. Gizemli duvara doğru süzülüp dokunmak için uzanıyorum ama dokunmadan önce kendimi tutuyorum. Birkaç inç öteden gelen ısıyı hissedebiliyorum. Eridyanlar sıcak seviyorlar belli. Aslına bakarsanız terlemeye başladım. Tünel duvarları havamı ısıtıyor. Biraz rahatsız edici ama çok kötü değil. Soğutma sisteminin çalışmasını istersen Meryem Ana'nın iç hava kilidi kapısını açabilirim. Ardından yaşam destek ünitelerimiz kapışabilir. Onlar kendi taraflarını sıcak tutarken ben de kendi tarafımı serin tutarım. Alnımda beliren ter damlalarına ve gözlerimi sulandıran ağır amonyak kokusuna rağmen devam ediyorum. Çok merak ediyorum çünkü beni suçlayabilir misiniz? Bu duvarda hiç olmadı en az 20 ufak altıgen bulunuyor. Hepsi farklı renk ve dokuya sahip ve sanırım birkaç tanesi şeffaf. Hangi materyallerden yapıldıklarını bulabilecek miyim diye her birini kataloglamalıyım. Yakından bakınca her bir altıgenin kenarlarındaki birleşme yerlerini görebiliyorum. Bu sırada diğer taraftan gelen bir ses duyuyorum. Tak, tak, tak. 10. Bölüm. Duvarı tıklatmışlardı, o yüzden nezaket kuralları benim de duvarı çalmamı gerektiriyor. Duvarın sıcak olacağını biliyorum, o yüzden elimden geldiği kadar hızla duvarı tıklatıyorum. Onların yaptığı gibi 3 kere tıklatıyorum ben de. Hemen gelen bir cevap yok. Altılı duvarına şöyle uzun uzun bakıyorum. Tahminimce 40 kadar altılı var ve her biri bir diğerinden farklı gibi görünüyor. Farklı materyallardan yapılmış olabilirler mi? Şu anda bir şey yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum ama ne? Beni seyrediyorlar mı? Kamera olabilecek bir şey çarpmıyor gözüme. Parmağımı kaldırıp hava kilidimi işaret ediyorum. Beni görebiliyorlar mı? Yaptığım el hareketinin ne anlama geldiğini anlayabiliyorlar mı bilmiyorum. Altılı duvarını tekmeleyip hava kilidine geri süzülüyorum. Ardından da iç hava kilidi kapısını açıyorum. Neden açmayayım? İki tarafın basıncı da aynı. Hava kilidi kapısını açmanın bir sakıncası yok. Tünelde hava sızıntısı varsa gemiden kaçan hava geminin iç hava kilidi kapısını kapatmasını sağlayacak. Böylece ben de hayatta kalacağım. Laboratuvara gidip birkaç şey alıyorum, sonra tünele dönüyorum. Önce tünelin çeşitli yerlerine led lambalar yapıştırıyorum ve lambaları altılı duvarına doğru çeviriyorum. Artık ne yaptığımı ben de görebiliyorum. Emektar taşınabilir X-ray spektrometremi çıkarıp altılılardan birini tarıyorum. Ksenonit. Bana gönderdikleri silindirlerle neredeyse aynı bileşime sahip. Neredeyse. Eser elementlerde birkaç farklılık mevcut. İlginç. Belki ksenonitle çelik gibi bir şeydir. Bir sürü farklı tarifi vardır. Yanındaki altılıyı kontrol ediyorum. Biraz farklı bir kombinasyon daha. En akla yakın tahminim farklı tür ksenonitler farklı durumlar için ideal. Benim havamın nasıl olduğuna dair bir fikirleri yoktu. O yüzden çeşitli bileşenlerle havamı kontrol etmek istiyorlar. Ben tünelden ayrıldığımda altılılardan hangisinin en iyi tepkimeye girdiğine bakacaklar. O zaman benim tünelden ayrılmam gerek. Onlar için kendi tarafımın havasını mı boşaltmalıyım? Kibarlık bunu gerektirir. Bunu çok rahat yapabilirim. Hava kilidine havayı boşaltmasını söyledim mi tamamdır. Hayda, bugün burada ne çok hava varmış der ama uzay boşluğu oluşana dek havayı boşaltmaya devam eder. Öte yandan belki de tünelin bu tarafındaki havadan örnek almak için yöntemleri vardır. Öyleyse havayı boşaltmamam daha iyi olur değil mi? Havayı burada tutmaya karar veriyorum. Muhtemelen örnek almak için bir yöntemleri vardır. Ben böyle bir tünel yapacak olsam öyle yapardım ve oldukça zeki görünüyorlar. Hava kilidine doğru dönecek oluyorum ama gözüme bir şey takılıyor. Hareket. Tüm dikkatimi bir kez daha altılı duvarına veriyorum. Duvarda bir değişim yok ama hareket eden bir şey gördüğüme yemin edebilirim. Altılılardan kimileri parlak, herhalde onlardaki yansımamı falan gördüm. Bir dakika, altılılardan biri dikkatimi çekiyor. Niye ki? Tünel duvarına yakındaki altılılardan biri. Ne olduğunu anlayamıyorum. İncelemek için yaklaşıyorum. Vay anasını diyorum. Bu altılı şeffaf. Diğer tüm altılılar mat ama bu cam gibi. Lambalardan birini duvardan alıp altılıya tutuyorum. Kafamı sıcak duvara dayayıp içerisini daha iyi görmeye çalışıyorum. Işık öte tarafa dökülüyor. Öte taraftaki tünel duvarlarını görebiliyorum. Ya öteki tarafta şu anda hava yok ya da onların havası da şeffaf. Her halükarda şu anda görüşümü kapatan ya da bulanıklaştıran hiçbir şey yok. Birdenbire altılının öteki tarafına bir kafa çarpıyor. Bir yere de kımıldamıyor daha sonra. Suratımdan birkaç inç ötede, kabaca üçgen şeklinde, koyu kahverengi gibi ve kaba, keskin kenarları var. Bir mağara adamının mızrağının ucunda görebileceğiniz türden bir kaya. Uzaya çıkmış mağara adamlarıyla mı karşılaştım yoksa? Mal mal konuşma Ryland. Önüme neden bir kaya koydular? Yapışkan mı acaba? Görüşümü kapatmaya mı çalışıyorlar? Öyleyse pek başarılı oldukları söylenemez. Ufak üçgen en kalın kısmında sadece birkaç inç genişliğinde ve altılıda hiç yoktan 8 inç var. Ve sonra daha da saçma bir şey oluyor. Şimdi kaya hareket eden eklemler şeklinde bükülüyor ve aynı şeyi yapan 2 kaya daha geliyor ve kayalardan birinin ucunda daha da uzun bir kaya var. Kaya değil bu. Bu bir pençe. 3 parmaklı bir pençe. Daha fazlasını görmek için yanıp tutuşuyorum. Yüzümü altılıya dayıyorum. Biraz yanıyor ama çekilme dürtümü dinlemiyorum. Canım yanıyor, evet. Ve muhtemelen yüzümde iz kalacak. Laboratuvara dönüp bir kamera almalıyım ama nerede, böyle bir anda kimin aklına gelir ki bu? Yüzüm sızlarken inliyorum ama mükafat olarak daha iyi görüyorum. Uzaylının pençesi. El desem daha iyi olur. Bu daha az korkutucu bir kelime. Uzaylının elinin 3 adet üçgen şeklinde parmağı var. Her birinin eklem noktaları da var, boğumları var yani. Bir yağmur damlası şeklinde kapanabiliyorlar ya da 3 bacaklı bir deniz yıldızı gibi açılabiliyorlar. Derisi bir tuhaf, kahverengimsi siyah bir kayaya benziyor. Yamru yumru ve yamuk. Sanki biri eli granitten yontmuş ama cilalamaya vakit bulamamış gibi. Doğal bir zırh olabilir mi? Bir kaplumbağa kabuğu gibi ama daha dağınık. Bir kol da var. Yüzümü sıcak acı duvarına mal gibi ne kadar bastırırsam bastırayım, bu açıdan kolu zar zor görüyorum. Ama kesinlikle elden geriye doğru uzanan bir kol var. Yani bir kol olması lazım zaten, değil mi? Havada süzülen büyülü bir el olacak değil ya. Acıya daha fazla dayanamıyorum, kafamı çekiyorum, yüzümü elliyorum. Acıyor ama su toplamamış. Tık tık tık. Uzaylı şeffaf altılıyı parmağıyla tıklatıyor, ben de karşılık olarak tırnağımla 3 kere tıklatıyorum. Uzaylı altılıyı tekrar tıklatıyor, 3 kere, ben de tekrar tıklatıyorum. Sonra ürkütücü bir an yaşanıyor. Penç el geri çekiliyor, bir cisim tutarak geri dönüyor ve cismi şeffaf altılıya dayıyor. Bu cisim her neyse oldukça küçük, yakından görmek için duvara süzülüyorum, yüzüm ısınıyor. Cisim elbette ksenonitten, yarım inç yüksekliğinde ve detaylı bir oyuncak bebeğe benziyor. Ama kocaman bir kafası ve gerçekten kalın kol ve bacakları. Ah, bu benim. Bu mini minnacık bir Rus Orlan MKS-2 GDF elbisesi. Beni şimdiye dek sadece onu giyerken gördüler. Bir el daha giriyor görüşüme. Hey, benim 2 elim var. Onların da 2 elinin olmasına şaşırmamam gerek. İkinci elde Meryem Ana'nın bir modelini tutuyor. Oyuncak bebekle aynı ölçekte küçültülmüşe benziyor. Eller küçük beni, küçük Meryem Ana'nın hava kilidine doğru ittiriyor. Gayet açık. Diyor ki gemine dön. Baş parmağımla anladığımı gösteriyorum. Uzaylı minik beni sallıyor ve Meryem Ana modeli süzülerek uzaklaşıyor. Sonra da elini kapatıp baş parmağını kaldırmış gibi bir hareket yapıyor. İki parmağını top yapıyor, üçüncüsünü de yukarıda tutuyor. En azından ortadakini kaldırmadı. Meryem Ana'ya dönüp hava kilidi kapağımı ardımdan kapatıyorum. Heyecandan nefes nefeseyim. Az önce yaşananlara inanamıyorum. O bir uzaylı, bir uzaylı gördüm. Sadece bir uzaylı gemisi değil, bir uzaylı varlık. Gerçi sadece uzaylı adamın pençesini, yani elini gördüm ama olsun. Yani uzaylı adamın dedim ama uzaylı kadın da olabilir. Ya da belki de benim dilimde olmayan bir zamir bile olabilir. Kim bilir, 17 farklı biyolojik cinsiyetleri bile olabilir ya da hiç. Kimse zeki uzaylı yaşamla ilk karşılaşmanın asıl zor kısımlarından bahsetmiyor. Zamirler. Şimdilik ona adam olarak hitap edeceğim çünkü zeki bir canlıya hayvan muamelesi yapmak kabalıkmış gibi geliyor. Ayrıca aksini duyana kadar onun adı Rocky. 18. ayrımın sonu. Sayfa 200.